Ayrım 7.
Sayfa 109. Ah, o halde Bridget tam bir postmodernist dedi Mark Darcy ve bu Natasha diye devam etti. Yanındaki uzun, zayıf ve çekici kadını göstererek. Natasha da bir avukattır. O anda benimle dalga geçiyor olduğu hissine kapıldım. Alçak herif, küstah. Şunu söylemeliyim ki, dedi Natasha bilmiş bilmiş sırıtarak. Bence insanlar bu eserleri izlemeden önce kitaplarını okuduklarını ispatlamaya mecbur edilmelidir. Ah, kesinlikle aynı fikirdeyim, dedi Perpetua koca bir kahkaha daha patlatarak. Bence mükemmel bir fikir. Onun Mark Darcy ve Natasha ile çok iyi anlaşacağını görebiliyordum. Arabella, Dünya Kupası'nı dinlemek isteyenlerden de Turandot'u dinlediklerini ispatlamalarını istemeliler, diye öttü. Mark'ın Natasha'sı, sohbetin yanlış yönde ilerlemesinden endişe duymuş gibi birden, aslında başka açılardan bakıldığında kültürümüzün demokratize olması güzel bir şey, dedi. Bay Blobby hariç, o daha doğar doğmaz delik deşik edilmeliydi, dedi Perpetua. Ben isteksizce Perpetua'nın poposuna bakıp ne kadar da kocaman diye düşünürken Mark Darcy'yi de aynı şeyi yaparken yakaladım. Bir Oxbridge münazara grubundaymış gibi rahatsız bir şekilde kıpırdanan Natasha, fakat benim en çok bozulduğum her yeni jenerasyonun bir şekilde dünyayı yeniden yaratabileceğini zanneden bu küstahça bireyciliği, dedi. Mark kibarca, iyi ama bunu gerçekten başarıyorlar, dedi. Natasha savunmaya geçerek, evet ama demek istiyorum ki o açıdan bakarsan, diye devam etti. Ne açısı, diye kesti Mark Darcy. Bu bir açı değil, bu mükemmel bir nokta. Hayır hayır, üzgünüm ama kasıtlı olarak aptalca konuşuyorsun, dedi. Natasha yüzü kıpkırmızı olmuş bir halde. Ben vizyonun yeniden yapılandırma yoluyla tazelenmesi gibi olağan bir şeyden bahsetmiyorum. Kültürel değerlere yapılan saygısızlıktan bahsediyorum. Mark Darcy birden patlayıp kahkahalara boğulacakmış gibi baktı. Benim anlatmak istediğim, ahlaki olarak göreli bir açıdan bakarsan, saklambaç kendi türünde mükemmeldir, dedi Natasha kırgın bakışlarını bana doğru çevirerek. Öyle bakmıyorum. Ben saklambaçı gerçekten beğeniyorum, dedim. Yalnızca o aptal kelime oyunları ve seksi imalarla dolu cevapları okumak yerine kendi cevaplarını kendilerinin vermelerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Mark kesinlikle diye araya girdi. Ama gladyatörlere katlanamıyorum. Bana kendimi şişman hissettiriyor, dedim. Neyse, tanıştığıma sevindim. Hoşça kalın. Paltomu beklerken baklava desenli bir kazağın varlığının veya yokluğunun bir erkeğin çekiciliğini ne kadar etkileyebileceğini düşünüyordum ki bir çift elin hafifçe belime dokunduğunu hissettim. Arkamı döndüm. Daniel. Jones, neden bu kadar erken kaçıyorsun? Eğilip beni öptü. Hmm, çok güzel kokuyorsun, dedi ve bana sigara ikram etti. Önceden planlamışım gibi, hayır teşekkür ederim, irademe hakim olabildiğimi keşfedip sigarayı bıraktım, dedim. Bu arada keşke onunla yalnız kaldığımda bu kadar çekici olmasa diye düşünüyordum. Anlıyorum, dedi sırıtarak. İrade ha? Evet, diye kesip attım. Partide miydim? Seni görmedim. Görmediğini biliyorum ama ben seni gördüm. Mark Darcy ile konuşuyordun. Şaşkınlık içinde, sen Mark Darcy'yi nereden tanıyorsun, diye sordum. Cambridge'den. O salak herife dayanamıyorum. Ya sen nereden tanıyorsun? O Malcolm ve Ellen Darcy'nin oğlu, diye başladım. Neredeyse Malcolm ve Ellen'i tanıyorsun tatlım. Buckingham'da otururken bize misafirliğe gelmişlerdi, diye devam edecektim. Onlar da kim? Annemle babamın arkadaşları. Küçükken onunla havuzda oynardık. Evet, eminim oynamışsınızdır seni küçük cadalos, diye homurdandı. Bir şeyler yemek ister misin? Kendi kendime irade irade diye tekrarlayıp durdum. Hadi Bridge, derken bir yandan da baştan çıkarıcı bir şekilde üzerime eğiliyordu. Bluzumla ilgili olarak söylemek istediğim çok önemli şeyler var. Son derece ince görünüyor. Hatta şöyle bir inceleyecek olursan transparan denecek kadar. Hiç bluzunun bulimiyadan muzdarip olabileceğini düşünmüş müydün? Çaresizlik içinde biriyle buluşmak zorundayım, diye fısıldadım. Hadi Bridge, beni bile şaşırtacak kadar sert ve kesin bir tavırla hayır dedim. Yazık, neyse o zaman pazartesi görüşürüz, diye yumuşacık ses tonuyla ve bana öyle bir baktı ki arkasından gidip becer beni, hadi becer, diye bağırmamak için zor tuttum kendimi. 23.00. Az önce Jude'u arayıp Daniel meselesini ve annemle Una'nın hindi ziyafetinde beni kollarına atmaya çalıştıkları Malcolm ve Alan Darcy'nin oğlunun bu akşamki partide karşıma oldukça çekici bir adam olarak çıktığını anlattım. Bir dakika dedi Jude. Mark Darcy'den bahsediyorsun değil mi? Şu avukattan. Evet. Ne? Yoksa onu sen de mi tanıyorsun? Tabii. Onunla çalışmıştık. Son derece hoş ve çekici bir adamdı. Sen hindi ziyafetini öyle bir anlatmıştın ki bahsettiğin adamın sersemin teki olduğunu zannetmiştim. Heh, salak Jude. 22 Nisan Cumartesi. 53.9 kilogram. Sigara 0. Alkol 0. Kalori 1800. Bugün tarihi ve oldukça mutlu bir gün. 18 yıl boyunca 54 kilogramın altına inmeye çabaladıktan sonra sonunda başardım. Basküldeki bir bozukluk yok. Kot pantolonlar ispattı. Artık zayıfım. Mantıklı bir açıklaması yok. Geçen hafta iki kez jimnastiğe gittim ama bu nadiren yaptığım bir şey olmasına rağmen çok da sıra dışı bir şey değil. Normal yedim. Bu bir mucize. Tom'u arayıp haber verdim. Belki de vücudunda kurt vardır dedi. Kurtulmanın çaresi ağzımın önünde bir tas ılık süt ve bir kalem tutmakmış. Asalaklar süt sever gerçekten. Ağzımı açacakmışım. Kurdun başı görününce onu kalemle yakalayacakmışım. Dinle dedim. Bu kurt olduğu yerde kalıyor. Yeni kurdumu seviyorum. Sadece zayıfladığım için değil, artık sigara içmek ve şarap höpürdetmek istemiyorum. Şüpheci ve kıskanç bir ses tonuyla aşık mısın diye sordu. Her zaman böyledir. Benimle birlikte olmak istediği için değil tabii. Zaten o bir homoseksüel. İnsanın sevgilisi olmayınca istediğin en son şey en yakın arkadaşının senden başka biriyle işe yarar bir ilişki kurmasıdır. Sorusunu cevaplayabilmek için şöyle bir beynimi yokladım ve aniden kanımı donduran bir şey fark ettim. Artık Daniel'a aşık değilim, özgürüm. 25 Nisan Salı. 54 kilogram. Alkol 0. Harika. Sigara 0. Çok çok iyi. Kalori 995. Çok iyi gidiyor. Bu akşam Jude'un partisine vücudumla gurur duyarak giydiğim siyah, dar ve mini elbisemle gittim. İçeri girdim ve Jude, "Tanrım, sen iyi misin?" diye sordu. Gerçekten yorgun görünüyorsun. İyiyim dedim kırgın bir şekilde. 3 kilo verdim. Neden sordun? Hiç. Sadece düşündüm ki. Ne? Ne? Belki de birden kilo verdiğin için yüzün fazla incelmiştir. Diye kıvırdı. Ama bu arada gerçekten de sönmüş balon gibi görünen göğüslerime bakıyordu. Simon da aynı şeyi yaptı. Bridget, sigaran var mı? Hayır, bıraktım. Gerçekten mi? Demek bu yüzden bu kadar. Ne? Yani biraz gergin görünüyorsun. Bu akşam boyunca böyle devam etti. İnsanların size yorgun göründüğünüzü söyleyip durmasından daha kötü bir şey yok. Neden daha iyisini yapıp 5 ayrı bok çeşidine birden benzediğinizi söylemiyorlar? İçki içmediğim için kendimle gurur duydum ama gece ilerleyip de herkes sarhoş olmaya başlayınca kendimi fazla sakin ve ukala gibi hissettim ve ben bile kendime kızmaya başladım. Gece boyunca içimden tek kelime bile etmenin gelmediği tuhaf sohbetlerin içinde ve boyuna bilmiş ve ukala bir tavırla kafamı sallayıp dururken buldum kendimi. Bir ara mutlu mutlu hıçkırıp sendeleyerek yanımdan geçen Cuda, "Papatya çayın var mı?" diye sordum. Cevap olarak sonu gelmez bir kıkırdama krizine girdi. Kolunu boynuma doladı ve yere yıkıldı. Evime gitsem iyi olacak diye düşündüm. Eve gidip yatağıma yattım, başımı yastığa koydum ama hiçbir şey olmadı. Bir o yana, bir bu yana dönüp durdum ama bir türlü uyku tutmadı. Normalde bu saatte çoktan horuldamaya başlamış, hatta paranoyak rüyalarıma dalmış olurdum. Işığı açtım, saat 22.30'du. Acaba yapacak bir şeyler bulabilir miyim diye düşündüm. Mesela sökük dikebilirdim, irade. Ve telefon çaldı, arayan Tom'du. Sen iyi misin? Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. Neden? Sanki bu akşam biraz durgun gibiydin. Herkes normal görünmediğini söylüyordu. Hayır, gayet iyiydim. Ne kadar zayıfladığımı fark ettin mi? Sessizlik. Tom? Bence eski halinle daha iyi görünüyordun tatlım. Şu anda kendimi boşlukta gibi hissediyorum. Kafam karmakarışıkmış gibi. Ayağımın altındaki kilim birdenbire çekilmiş gibi. 18 yıl. Boşu boşuna geçmiş. Yağ birimi hesaplayarak geçen 18 yıl. Uzun tişörtler ve kazaklar giymekle, evde hoşlandığım biri varsa popumu saklayacağım diye odadan geri çıkmakla geçen 18 yıl. Yenilmemiş milyonlarca tiramisu ve cheesecake ve yüz milyonlarca peynir dilimi. Sonsuz çaba Fedakarlık ve uğraşla geçen 18 yıl. Ya sonuç? Yorgun ve durgun. Kendimi hayatını adadığı çalışmanın baştan sona işe yaramaz olduğunu keşfeden bir bilim adamı gibi hissediyorum. 27 Nisan Perşembe. Alkol 0, sigara 0, kazı kazan 12. Çok çok iyi. Ama gün boyunca hiç kilomu ölçmedim ve diyetimi düşünmedim. Çok iyi. Kazı kazan almaya son vermem gerekiyor ama sorun çok sık kazanmam. Kazı kazan sayısaldan çok daha iyi çünkü kazanan ve içinde sizinkinde bulunan hiçbir rakamı barındırmayan numara saklambaçın ortasında verilmiyor ve sizi biletinizi buruşturup yere atmaktan başka bir şey yapamaz durumda bırakmıyor. Kazı kazan farklı, üzerinde para resmi olan 6 bölgeyi kazıyarak hayli zor ve yetenek isteyen bir iş, bir nebze de olsa katılımın haklı gururunu yaşayabiliyorsunuz ve hiçbir zaman hiç şansınız olmadığı duygusuna yol açmıyor. Aynısından 3 tane çıkarsa kazanmış oluyorsunuz ve benim deneyimime göre buna her zaman çok yakın oluyorsunuz. Hele bir de 2 tane 50 bin poundu gördüğünüz zaman çok heyecan verici oluyor. Neyse, kendinizi hayatın bütün zevklerinden mahrum bırakamazsınız. Ben günde sadece 4-5 tane kazıyorum, hem zaten yakında bırakacağım. 28 Nisan Cuma. Alkol 14. Sigara 64. Kalori 8400. Sayması zor olsa da alması çok güzeldi. Zayıflama saplantısı çok kötü bir şey. Kazı kazan 0. Dün gece saat 20.45'te o araba alarmı çalmaya başladığında ben papatya çayımı yudumlayarak mis kokulu bir banyo sefası yapıyordum. Bir süre önce yaşadığım sokakta komşuları sinirlendirip susturmaya çalışırken arabanıza hırsızdan daha fazla zarar vermelerine sebep olabilecek dayanılmaz araba alarmlarına karşı bir kampanya başlatmıştım. Ama bu sefer çileden çıkıp polisi aramak yerine genişlemiş burun deliklerimden derin nefes alarak irade deyip durdum. Sonra kapım çalındı. Aşağıdan boğuk zırlamasıyla ne dediği anlaşılmayan bir ses geliyordu. O kahrolasıca başka biriyle yatıyor. Arkasından histerik hıçkırıklar duyulmaya başladı. Hemen aşağıya koştum. Magda gözyaşları içinde Jeremy'nin dadi dadi dadi diye ortalığı yıkan üstü açık sahabına oturmuş direksiyonla oynayıp duruyordu. Bu arada bebek de vahşi bir kedi tarafından boğazlanıyormuş gibi çığlık çığlığa ağlıyordu. Üst kattakilerden biri cama çıkıp kapatın şunu diye bağırdı. Magda kaportaya vurarak kapatamıyorum ki Allah'ın belası şey diye cevap verdi. Jerrys diye bağırdı elindeki telefona. Jerrys, seni piç kurusu orospu çocuğu. Sahabın motor kapağı nasıl açılıyor? Magda çok havalı ve umursamazdır ama bizim sokak hiç de öyle değildir. Evlerin pencerelerinde hala üzerinde Özgür Nelson Mandela yazan posterler asılıdır. Eve gelmiyorum, kahrolası piç kurusu diye bağırıyordu. Bana bu Allah'ın belası motor kapağının nasıl açıldığını söyle. Artık Magda ile birlikte ben de arabadaydım. Gördüğümüz her düğmeye dokunuyorduk ve Magda durup durup elindeki Laurent Perrier şişesinden bir fırt alıyordu. Bu arada etrafımızda kızgın bir kalabalık oluşmaya başlamıştı. Arkasından bir de Jeremy homur homur homurdanan Harley Davidson ile çıka geldi ama alarmı kapatmak yerine kendisine bağıran Magda'ya aldırmaksızın bebeği arka koltuktan alma uğraşına girişti. Derken alt katımda oturan Dan adlı Avustralyalı çocuk cama çıkıp ''Hop Bridget, tavanımdan su damlıyor.'' diye bağırdı. ''Kahretsin, banyo.'' Hemen yukarı koştum ama kapıya ulaştığımda anahtarı içeride unuttuğumu fark ettim ve kafamı kapıya vurarak ''Kahretsin, kahretsin.'' diye bağırmaya başladım. Sonra Dan göründü koridorun ucunda. ''Şundan bir tane alsan iyi olur.'' dedi. Teşekkür ettikten sonra ikram edilen sigarayı alıp yemeye başladım. Bir sürü sigara içmek ve kredi kartıyla kapının kilidini zorlamakla geçen uzunca bir süreden sonra sularla dolup taşan evime girmeyi başardık. Muslukları kapatamadık. Ben alt kata koşup bir İngiliz anahtarı ve bir şişe skoşla döndü, muslukları kapattı ve evi temizlememe yardım etmeye başladı. Sonra araba alarmının sustuğunu fark edip hemen cama koştuk. Hızla uzaklaşan Saab ve onu takip eden Harley Davidson'ın gidişini izledik. İkimiz birden gülmeye başladık. Viski bize kalmıştı. Sonra birden gerçekten nasıl olduğunu hatırlamıyorum beni öpmeye başladı. Bu çok salakça bir durumdu ama bir taraftan da olması gerekiyordu. Çünkü sayemde evini su basmıştı ve gecesini berbat etmiştim. Ona hiçbir şey borçlu değilmişim gibi davranmak istemiyordum. Tabii bütün bunların karşılığını seksüel yollardan alması gerekmiyordu ama buna karşılık yaşanan heyecanlı dakikalar, irade ve her şey çok eğlenceliydi. Sonra birden kapıda elinde bir pizza kutusu taşıyan deri kıyafetli bir adam belirdi. "Hay lanet," dedi Dan. "Pizza ısmarladığımı unutmuşum." Sonra pizzayı yedik, bir şişe şarap, birkaç sigara daha ve arkasından viski içtik. Ve birden yine beni öpmeye koyuldu. Zar zor, "Hayır, hayır, bunu yapmamalıyız," diyebildim. "Allah'ım, Allah'ım," diye mırıldandı. "Ne oldu?" dedim. "Ben evliyim," dedi. "Ama Bridget, galiba ben seni seviyorum." Sonunda gidebildiğinde sırtım kapıya dayalı, öylece yere yıldım ve izmarit içmeye devam ettim. "İrade," dedim isteksizce. Sonra kapı çalındı. Hiç duymamışım gibi davrandım. Sonra durmaksızın çalmaya başladı. Bu sefer değişik bir sarhoş sesi sevgilim diyordu. "Git buradan Daniel," diye bağırdım. "Hayır, açıklamama izin ver." "Hayır. Bridge, içeri gelmek istiyorum." Sessizlik, Allah'ım, neden hala Daniel'dan bu kadar çok hoşlanıyorum? "Seni seviyorum Bridge. Git buradan. Sen sarhoşsun," dedim. Beni bile şaşırtan bir kararlılıkla. "Jones?" "Ne? Tuvaletini kullanabilir miyim?" 29 Nisan Cumartesi. Alkol 12. Sigara 57. Kalori 8489. Mükemmel. 22 saat 4 pizza, 1 Hint yemeği, 3 paket sigara ve arkasından 3 şişe şampanya. Daniel hala burada. Aşık oldum. Ayrıca aşağıdaki durumların hepsi benim için geçerli. A. Günüm geçti. B. Nişanlandım. C. Aptalım. D. Hamileyim. 23.45. Az önce hastalandım. Tuvaletin üzerine çöreklenmiş, Daniel'a duyurmadan işimi halletmeye çalışıyordum ki yatak odasından bana şöyle seslendi. "İşte senin o güçlü iraden oraya gidiyor tombulum. Bence en iyi yerde orası zaten." Mayıs, hamilelik. 1 Mayıs Pazartesi. Alkol 0, sigara 0, kalori 4200. Artık 2 kişilik yiyorum. Galiba gerçekten hamileyim. Nasıl bu kadar aptal olabildik? Daniel ve ben tekrar birlikte olduğumuz için öyle mutluyduk ki gerçek dünyadan kopuverdik bir kez. Of, neyse, bundan bahsetmek istemiyorum. Bu sabah şu bildik sabah bulantıları başladı ama bunun sebebi akşam Daniel'ın gitmesinden sonra duyduğum derin üzüntüyü hafifletmek için yediğim şeyler de olabilir. İşte listem. 2 paket Emmental dilim peynir, 1 litre taze sıkılmış portakal suyu, 1 patates, 2 dilim limonlu cheesecake, çok hafifti, hem 2 kişilik yemem gerekiyor. 1 Milky Way, sadece 125 kalori. Canımın bu kadar cheesecake istemesini bebeğin şeker istiyor olması ihtimaline bağladım. Bir çikolatalı ve kremalı Vinois tatlısı. Obur bebek acıkmıştır diye. Brokoli, bebeğin dengeli beslenmesini sağlama girişimi. 4 soğuk Frankfurter sosisi. Dolaptaki yenebilecek tek şeydi. Hamileliğin verdiği yorgunluktan dolayı alışverişe gitmek çok zor geldi. Hay Allah, reklamlardaki bebeği havalara atan Calvin Klein'in usulü anne olmaya iyiden iyi alıştırdım kendimi. Perpetua bugün tek kelimeyle iğrençti. 45 dakika boyunca Desdemona ile telefonda sarı duvarlarla pembe gri çizgili perdelerin iyi durup durmayacağı, ardından Hugo ile kan kırmızısında karar kılar ve çiçekli desenlere ağırlık verirlerse daha mı iyi olacağı hakkında konuştu. Bu arada konuşmanın 15 dakikası boyunca da kesinlikle, hayır, kesinlikle, kesinlikle'den başka bir şey söylemedi. Sonunda da evet ama elbette ki aynı şeyler kırmızı için de söylenebilir diye bitirdi. Elime geçen her şeyi kafasına fırlatmayı istemek yerine minik yavrumu da düşünerek bütün olanlara gülüp geçtim ve bir süre sonra bunların bana çok önemsiz şeyler gibi görüneceğini düşündüm. Sonra Daniel'la ilgili yeni ve kocaman bir fantezi dünyasına sahip olduğumu fark ettim. Bebeği kucağında taşıyan Daniel, işten eve dönüp bizi banyoda pespembe halde bulan Daniel ve yıllar sonra o muhteşem akşamlarda çocuğunun derslerine yardımcı olan Daniel. Fakat sonra Daniel çıktı sahneye. Onu hiç bu kadar kötü görmemiştim. Kesinlikle benden çıktıktan sonra da içmeye devam etmiş olmalıydı. Bana öyle bir bakış attı ki karşımda duranın bir baltalı katil olduğu hissine kapıldım. Ve birden bütün o fantezilerimin yerini Barfly filmindeki bütün geceyi içki içip birbirlerine şişeler atıp fırlatarak ve bağırarak geçiren çiftin görüntüleri ve Harry Enfield'ın ayılarında The Slopes, Ben ve Daniel'ın bulunduğu, Daniel'ın Bridge bebek bas bas bağırıyor, kes şunun sesini diye böğürdüğünü, ve benim sigara içiyorum, görmüyor musun diye cevap verdiğim hayali aldı. 3 Mayıs Çarşamba. 58.100 kilogram. Bebek inanılmaz bir hızla büyüyor. Alkol 0, sigara 0, kalori 3100. Fakat çoğu patatesten, Allah'ım. Yine kilo kontrolüne başlamam gerekiyor. Bu sefer bebeğin sağlığı için. İmdat. Pazartesi ve salı günü hamile olduğuma inanıyor gibiydim. Ama gerçekte hamile olmadığımı biliyordum. Bu gece geç saatte eve dönerken seni izleyen birilerinin olduğuna inanmak gibi bir şey. Aslında ortalıkta kimsenin olmadığını biliyorsundur. Sonra birdenbire tutup bıçağı boynuna dayar. Adetim 2 gün gecikti. Daniel pazartesi günü benimle hiç ilgilenmedi. Sonra da saat 6'da bir fırsatını bulup yanıma geldi. Ve dinle, hafta sonuna kadar Manchester'da olacağım. Cumartesi akşamı görüşürüz, tamam mı dedi. Hala aramadı. Ben yalnız bir anneyim. 4 Mayıs Perşembe. 58,5 kilogram. Alkol 0. Sigara 0. Patates 12. Eczaneye gidip bir gebelik testi aldım. Tam başım önümde bir taraftan keşke yüzük parmağıma bir yüzük taksaydım diye düşünerek kasadaki kıza almak istediğim şeyi işaret ediyordum ki eczacı gebelik testi mi almak istiyorsunuz diye sordu. Omzumun üzerinden ona bakarak şşt diye fısıldadım. Kaç gün gecikti diye bağırdı adam yine. Mavi olanından alırsanız iyi edersiniz. Bir gün bile gecikmiş olsa hamile olup olmadığınızı kesinlikle belirleyebiliyor. Eczacının önerdiği mavi paketi aldım. 8.95 pound'u verdim ve çabucak oradan sıvıştım. Bu sabah ilk 2 saat çantama sanki patlamak üzere olan bir bombaymış gibi baktım. Saat 11.30'a geldiğinde artık dayanamadım ve çantamı kapıp asansöre bindim ve 2 kat aşağıdaki tuvalete indim. Çünkü tanıdık birinin tuvaletten gelecek tuhaf fışırtıları duyma riskini göze almak istemedim. Bu iş durup dururken Daniel'a büyük bir öfke duymama yol açmıştı. Bunda benim kadar onun da payı vardı ama o önce 8.95 pound bayılıp sonra da tuvalette gizli saklı bir sopanın üzerine işemek zorunda kalmıyordu. Telaşla paketi açtım, kutusunu çöpe attım, yapmam gerekeni yaptım ve onu görmemek için başımı çevirerek baş aşağı duracak şekilde rezervuarın üzerine koydum. 3 dakika bekleyecek ve sopanın üzerinde kaderimi belirleyecek olan incecik mavi bir şeridin yavaş yavaş belirlemesini izleyecektim. Başka şansım yoktu. Nasıl olduğunu anlamadım ama o 180 saniye, özgür geçen son 180 saniyem sonunda geçti. Onu elime aldım ve tiz bir çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. O minik bölümde incecik mavi şerit oluşmuştu. Ah, ah! 45 dakika boyunca bilgisayara boş boş bakıp perpetua bir sorunumun mu olduğunu her sorduğunda onun bir Meksika böğürtleni ağacı olduğuna inanmaya çabaladıktan sonra birden ayağa fırladım ve bir telefon kulübesinden Sharon'ı aradım. Salak perpetua. Perpetua hamile kalsaydı 10 dakika içinde Amanda Wickley'inki gibi bir gelinlik giymiş halde kilisenin koridorunda yürümeye başlardı. Dışarıda öyle gürültülü bir trafik vardı ki Sharon'la doğru düzgün konuşup derdimi anlatamadım. Ne? Bridget, seni duyamıyorum. Polisle başın dertte mi? Hayır dedim burnumu çekerek. Başım gebelik testindeki ince mavi şeritle dertte. İnanmıyorum. 15 dakika sonra Cafe Rouge'da buluşalım. Saat de 12.45 olmasına rağmen bir vodka portakal içmenin hiçbir sakıncasının olmadığını, çünkü bunun gerçek anlamda bir acil durum olduğunu düşünüyordum ki bebeğin vodka içmemesi gerektiği aklıma geldi. Bebekle ilgili hem bir erkeğin hem de bir kadının düşünmesi gereken hem olumlu hem de olumsuz yanların hepsini birden aynı anda düşünerek ve kendimi çok tuhaf hissederek beklemeye koyuldum.